Ayrım 3, Ben ve Öykülerim, Ziya Mısırlı, sayfa 35. Birkaç dakikalık yaşantı. Sıcaklığın etkisi miydi bilmem, ağır, yorgun adımlarla görev odamdan çıktım. Bir arkadaş beklemeden çarşının yolunu tuttum. Gazinoya mı gidip oturmalı, yoksa ıssız bir çevrede biraz hava mı almalı diyordum ki, usuma akşam için istenenler geldi. Ekmekleri alıp sevdiğim bir bakkal arkadaşın satış evine uğradım. Elini şakaklarına dayayarak dalgın dalgın düşünen Cemal, içeriye girdiğimin bile ayrımına varmamıştı. Gülerek, "Bağışlayın dostum, geldiğini duymamıştım." "Bu ne dalgınlık?" diyerek takıldım. "Denizde gemilerim mi battı?" "Hiçbir şeyim yok elhamdülillah, oldukça iyiyim." Bir yandan isteklerimi söylüyor, bir yandan ona takılıyordum. Nedense o, dalgın anını öğrenmek isteğine kapıldı. Daha candan, daha iştenlikle sordum. "Cemal'cim, bana şu deminki dalgınlığını açıklar mısın? Kaygılandım inan ki." "Ne de çok kaygılısın, saklanacak bir şey değil," dedi. "Efendim," diye söze başladı. "Biraz önce uzaktan akrabam, çocukluk arkadaşım ziyaretime geldi. Hoş beşten sonra sıkıntısından söz açarak birkaç yüz lira yardım yapmamı istedi. Vermekle vermemek arasında bocaladım. Bu iyiliği yapamadığımdan büyük bir üzüntü duydum. Çünkü o konuşurken birkaç gün sonra ödenmesi gereken bonolarım gözlerimin önüne dikilmişti. Kendim için hazırladığım bu parayı arkadaşıma vermek gerekir miydi?" diye bana sordu. Dostumun bu insancıl duyguları ilgimi çekmişti. Onu yatıştırmak için "Önce can sonra canan," dedim. Bir olanak bulunup da vermeseydin üzüntü duyabilirdim. Ama sıkışık bir anında kendini güç duruma sokman iyi olmazdı sanırım. Açılmıştı soğuk bir sesle. "Malımı verip de mi kötü olayım, vermeden mi?" diye ekledi. İçeriye başka alıcılar girdiğinden kutuları alıp konutun yolunu tuttum. Hemen herkesin zoru paraydı. Her şey para ile sağlanıyordu. Öyle ya, adımlarımı sıkılaştırmıştım ki büyük bir arabanın altından bir esen sesi belirdi. Eğildim baktım, tanıdık sürücülerden biri. "Aman abi, yine bir demiri kırılmış bu külüstürün." Yavaş bir sesle, "Bıktım bu arabadan, arabacılıktan," diyordu. Onun da içini deşsem zaman geçecekti. "Hoşça kal," diyerek ayrıldım. Kapı zilini çaldıktan sonra oldukça beklemiştim. Eşim evecenlikle çıka geldi. Elim boş olmamasına karşın yine de yüzü güler bir durum almamıştı. Hoş geldin bile demeden, "Bıktım artık çocuklarından. Bir an doğru durmuyorlar. Sonra yemek, bulaşık, toz. Yaşamak mı bu?" diyordu. İşi şakaya boğmak için, "Şu söylenen yeni şarkı pek hoşuma gidiyor anlaşılan," dedim. "Rica ederim, beni sinirlendirme. Şarkıyla işim yok. Hatice Hanım'ın günü varmış, ona gideceğim. Sen azıcık çocuklarla konutta otur," demez mi? Konuyu büyütmektense öneriyi uygun buldum umarsız. Çocuklar odanın içinde dört dönerlerken ben elimdeki gazeteyi değil zihnimdekileri okumaya çalışıyordum. Şu birkaç dakika içinde karşıma çıkan insanların yaşam tablosu ne elgin pozlarla doluydu. Kendi kendime sormaya yüreklenemedim. "Hemşerim, sen nasılsın? Yaşantınla mutlu musun?" diyemedim. Gazeteyi bir kıyıya fırlatarak başımı yastığa koyup uyumaya çalıştım. Gevezelik. Çok konuşan bir insana ilk vereceğimiz isim kesinlikle geveze sözcüğü olmaktadır. Bu sözcük gereksiz konular konuşulduğunda daha çok saygınlık görmektedir. Biz erkekler bu niteliği üzerimize almak istemez, öteki cinslerimize vermeyi daha uygun buluruz. Belki de doğrudur. Gerçeği söylemek gerekirse kadınlar erkeklerden daha çok konuşmaktadırlar. Bu söylenen bir gülen neyse ama bazıları çekilmez oluyorlar. Babam, kadınlar sır saklayamadıkları için çok konuşurlar. Böylece kendilerine geveze denir. Çünkü onların boğazlarında gırtlak kemiği yoktur. Her uslarına gelen konuyu çarçabuk dışarıya çıkarırlar. Erkeklerin öyle mi? Yutkundukları zaman o inip çıkan kemik buna engel olur, diyerek bir düşün ileri sürerdi. Çocukluğumda usumda kalan bu öyküyü geçenlerde kız kardeşime de denedim. Yutkunduğu zaman bizimki gibi bir kemik inip çıkmıyordu. Demek doğru, dedim. Kaygılandığından konuyu açıkladım. Ben gülerken o yalan diyerek savunmaya hazırlanıyordu. Bir gece arkadaşların düzenlediği bir toplantıya çağrılmıştım. Zamanın ilerlediği bir anda her kafadan bir ses çıkmaya başlamış, şarkılar, türküler, konuşmalar oldukça büyük bir gürültü oluşturmuştu. Sonradan gelen bir arkadaş içeriye girer girmez, "Yahu burasını kadınlar hamamına çevirmişsiniz, bu ne biçim eğlence?" demez mi? İçimizden bir takılgan yanıt verdi. "Burası bir kadınlar hamamı, erkeklerin giremeyeceğine göre sen de bir kadın hamamcısın," dedi. Bu söz hepimizin hoşuna gittiğinden uzun uzun gülmüştük. Gel zaman git zaman bir cumartesi konuta geldiğimde kız kardeşimi elinde bir kutuyla sokağa çıkar durumda buldum. "Nereye küçük hanım?" deyince "Hamama," diye yanıtladı. Yeğenlikten gülerek, "Hamam çok sessiz olur mu?" diye sordum. Ama ne gezer abi diye başladı. Rahat oturacak bir kurna bulabilirsen aşk olsun. Akşamdan yemeğini hazırlayıp çocukların hepsini getirenler mi ararsın? Bohçasına kirli çamaşır koyup yıkamak isteyenler bile bulunur. Şarkılar, türküler, uzun havalar, bakır tasların sesleri birbirine karışır. Bir gürültü, bir patırtıdır gider. Hani işitmişsindir, kadınlar hamamına benzettin derler ya, işte o biçim diyerek yanımdan ayrıldı. Akşam üzeri bir arkadaşıma gitmiştim. Aynı konu orada da açılmaz mı? Bir ara arkadaş, İstanbul'da hanımı hamama götürdüm. Sen bir saat edeyin çıkarsın, ben de seni şu kahveden gözlerim dedim. Daha çayımı yeni bitirmiştim ki hanım karşıdan görünmez mi? Niye çabuk çıktın diye sorunca gözlerinin yaşını silerek, oradaki bir kadın benim kurnama niye oturdun diyerek beni azarladı. Bir yere gittim, izin vermediler. Sözleri çok ağır geldi dedi. Hem güldüm hem de kızdım. Yahu insan bu kadar beceriksiz olur mu? Kafasına bir tas indirseydin ya. Bir de bana dayak atarlardı dedi. Hanıma hak vermiştim. Sessiz olmanın karşılığıydı bu. Meğer oranın hamamları da böyleymiş diyerek sözünü bitirdi. Gülüşmeler arasında biri, iyi ki kasabamızda bir hamam yok diye söylendi. Gevezelikten açtım sözü. Kendim de bu havanın içine kapıldım. Güldürü bile olsa insanı bunu onaylayacağı gelmiyor. Ben sizlere bu konuda olmuş bir iki güldürü anlatayım. Komşumuzun uzun boylu, şişman, tasasız bir hanımı vardı. Birkaç çocuk anasıydı. Yine de olgun bir konut hanımı olmamıştı. Günlük Harman gazetesini iyice gözden geçirmeden bir iş yapmazdı. Hele bir konuşmaya başlasın. Ağzından yağ bal akar, gerçekten dinletirdi. Olayları yaşatmasını bilirdi. Üstelik kendisi yaşardı bunu. Saatlerce konuşmaktan, dedikodu yapmaktan usanmazdı. Birçok dedikodularda fitili ateşlendirip tereyağından kıl çeker gibi kendisi sıyrılıverirdi. Birkaç gün evvel sabahleyin 9 postasıyla kardeşinin oğlu gelmişti. Kahvaltıya rastlayan konuğunu hemen sofraya oturtuyor. Ekmeklere yağ sürüp çaylar konulduktan sonra tatlı bir söyleşiye başlıyorlar. Anne nasıl? Baban ne yapıyor? Derken kahvaltı bitip söyleşiyi kesmeden sedire geçiyorlar. Anlatıyorlar, anlatıyorlar. Dükkanı yakın olan kocası namazını kılmış, hanımının yemek hazır demesini bekliyor. Yaşamda bitmeyen ne var ki? Nihayet komşu hanımın da anlatacakları bitiyor. Konuğunu yolcu etmeye indiğinde kiracısına ezan okundu mu diyor. Çok oldu yanıtını alınca etekleri tutuşuyor. Aman çay sofrası daha ortada duruyor. Bizim adama ne yedireceğim diyerek konutuna koşuyor. Bir de ne görsün, kocası konuta gelmemiş mi? Pek kızgın bir durumda olan kocası ağzına geleni sayıyor. Demek öğleye de çay hazırladın. Ya sende hiç bulunç yok mu? Kocan akşama değin ter döker, sen akşama dek dil dökersin diyor. Kadın sessiz bir durumda. Efendi kızma, sana yumurta pişiririm. Çocukcağız daha demin gitti. 40 yılda bir halasını ziyarete gelmiş diyorsa da efendisini yatıştıramıyor. Olayı öğrendiğimiz zaman biz de gülmüştük. Divana oturup bağdaşını kuran annem, bu bizim köyde oturan iki kadının şu öyküsüne benziyor dedi. Zamanında köyün iki kadını su kaplarını sulaç denilen bir ağaç parçasına asıp ineklerini otluğa kovuyorlar. Otluğa ineklerini bıraktıktan sonra yakındaki bir pınardan bakraçlarını doldurduktan sonra söyleşiye başlıyorlar. Bir süre gittikten sonra bir söz açılıyor, durup konuşmaya başlıyorlar. Sözleri o denli tatlılaşıyor ki sulaçlarındaki su dolu iki bakracı yere koymak bile uslarına gelmiyor. Bir omuzları yorulduğundan diğerine koyuyorlar. Zaman oldukça ilerlemiştir. Sözlerinin tükeneceği sırada yanı başlarındaki ineklerinin mö diyen seslerini duymazlar mı? Bir de ne görsünler? Akşam olmuş, sabahki inekler geri geliyorlar. Aman anne, böyle hanımlar dostlar başına, bana alacağın kızın ağzı olup dili olmamalı dedim. Karabaş. Sayrı görmeye gittiğimiz konutun avlusuna geldiğimiz zaman gür bir köpek sesiyle karşılaştık. İki taraflı büyük kapının önüne bir ayak sesi geldi. Gıcırdayan sesler arasında kapıyı açan kişi, "Buyurun," dedi. Bütün gücüyle zincirini gergin tutan köpek iri gözlerini bize çevirmiş havlıyordu. Konutun hizmetinde olduğu anlaşılan genç köpeğe dönerek, "Sus Karabaş, yeter artık," dedi. Sözlerden anlamış gibi köpek sesini kesti. Yanından geçerken kuyruğunu sallamaya başladı. Bu yolla bir tanışma elde etmiştik sanki. Odaya girdiğimiz zaman Sayrı'yı yatağında yatar bulduk. Bizi görünce tıraşlı, pek zayıflamış yüzünde bir gülümseme oluştu. Renksiz gözlerini biraz daha açarak, "Ne iyi ettiniz de geldiniz, çok mutlu oldum," dedi. Ceketimizi çıkarırken Sayrılığının ayrıntılarını anlatıp terleyip üşüttüğünden söz açtı. Ayranlarımız gelinceye dek sayrılığı konusunda da uzun uzun konuştuk. Tam bu sırada avludaki köpek acı acı havlamaya başladı. Zahir'i birden doğrulup pencereye uzandı. Çocuklarına bağırarak, ''Köpeğe bir şey oldu, koşun!'' diyordu. Gerçekten Karabaş zincirini koparıcasına dönüyordu. Az sonra çocuk gelerek, ''Arı sokmuş!'' diye salık verdi. Yakınlarında sarıca arılar varmış. Gayrı konu Karabaş olmuştu. Dayanamayıp sordum. ''Çok mu değerlidir?'' Sayrı birden canlanır gibi. Değer de söz mü? Bu dağ başında en güvenilir bekçimizdir o. Değil kapıdan, yoldan kuş bile uçurtmaz. Yabancı hayvanları bile tanır. Bahçeye sokmaz. Hemen hemen bir insandan çok ödev görür. Karabaş'ın artamlarını sayıp dökerken bir de Karabaş fıkrası anlatayım dedi. Zamanında köyün birinde köpeğine düşkün bir adam varmış. Benim gibi çok seviyormuş ki bir yediği giydiği ayrı gidiyormuş. Sahibi üzgün bir durumda birkaç dostunu çağırır. Bir gömüt kazdırarak köpeğini gömdürür. Bunu gören komşusu öteden beri dargın olduğundan köyün başına yeni bir alışkı çıkartıyorlar. Bu nasıl iştir diye kadıya yakınır. Yargı günü komşusu kadıya aynı yakınmayı yineler. Öyle ya köpeği törenle gömmek de ne demek oluyor? Bu durumu kadı da yadırgar. Yüzünü ekşiterek köpeğin sahibine sorar. Yakınmayı dinledin, ne diyorsun der. Ah kadı efendi ah, o öyle bir köpekti ki gömütünü yapmaya bile değer. Kadı efendi daha sinirli. Neden diye sorar. Çünkü sürülerime o bakardı. Beni birçok sıkıntılardan kurtardı. Ah bilmezsiniz. Ölmezden bir saat önce kadı efendiye benden bir kuzu götürün. Bir kuzu götürün diye söylendi. Kuzuyu duyan kadı coşkuyla öyleyse niçin beni törene çağırmadın diye çıkışır adama bu kez. Küçük çanta. Yaşantım süresince çanta, valiz, bavul gibi araçların anılarıma katkıda bulundukları bir gerçek. En kısa bir geziye çıksam ya da bir iş yerine gitsem, içlerinden bir tanesi mutlak yanımda bulunur. İçten bir bağlılık, candan bir arkadaşlık gösterirler bana. Böyle yolculuk ya da iş yerlerinde neler gerekliyse içlerinde bulmak olağandır diyeceğim. Kısacası ilacından kalemine dek. Akşam yemeği saati çoktan geçmişti. Yemek sofrası hazırlanmış, oğlumun gelmesini bekliyorduk. Konut içindekilerin, sanıyorum hemen hepsinin kulakları kapının zilindeydi. Odadan odaya gezinen eşimin mırıldanmalarına, söylenmelerine kulak asmıyordum. Biliyordum ki konu deşilirse uzayacak. Susmak en doğal bir yoldu. İki gün için izin isteyen yardımcımın yerine bugün oğlumu görevlendirmiştim. Bakırköy okullarına dağıttığımız kitapların para olarak sonuçlarını alacak, geriye sunulan kitapları getirecekti. Kaygılanmanın nedenleri arasında birkaç sorun karışıyordu. Bu yüzden usumdan geçen düşünceleri deşmek işime gelmiyordu. Her kafadan olumlu, olumsuz bir söz çıkması hoşuma gitmiyordu nedense. Erkan'ın gecikmesi konut içindekilerin düşünceleri arasında böyle bir gerilim oluşturmuştu ki kapının zili sertçe iki kez çalındı. Belli ki oydu. Ondan başkası da düşünülmüyordu. Koşarak giden annesi kapıyı açtı. ''Nerede kaldın be oğlum? Hemen hemen iki saattir seni bekliyoruz.'' ''İşte geldim anacığım. İşe göndermediniz mi beni?'' İyi ama zaman çok gecikti. Saat 6'yı geçince insan daha da çok kaygılanıyor. Kitap paketini vapurda unutmuşum anacığım. Onun için iskeleye gidip vapur bekledim bir süre. Kitap paketini unutmuşum sözünü duyunca ben de kulak kabarttım. Sonra anası yeniden sordu. İyi ki para çantasını unutmamışsın. Onu hiç unutur muyum anacığım? Beni o denli akılsız diye kim öğütledi size? Ne bileyim oğlum, bizim konutun erkeklerine pek güven olmaz da bakarsın para çantalarını da unuturlar diyerek bana taş attı. Kimseye buyurun denilmeden herkes yemek masasının çevresine kendiliğinden toplanıvermişti. Demek açlığın hiç şakası yoktu. Konunun tadını kaçırmaksızın hele bir anlat bakalım Erkan, sende epey bir salıklar var dedim. Bakırköy çevresinde 4 okula uğramıştım. Sağ olsunlar okul yönetmenleri satılan kitapların paralarını verdikleri gibi noksansız kitapları geri verdiler. Küçük çantam bozuk paralarla dolmuş, elimde yüze değin değişik kitaptan bir paket oluşmuştu. Her iki elim dolu, sallana sallana vapura yerleştim. Bir işi başarmanın kurumu vardı içimde. Cebimde ikinci mevki bir kart olmasına karşın yeniden bir bilet aldım birinciden. Şimdi yalan mı söyleyeyim durup dururken size? Canım birinci mevkide olmak istiyordu. İkinci kattaki salonun pencere kıyısında bir yer seçtim kendime. Paketi dikine ayak ucuna, çantayı da arkama koyarak üzerine doğru şöyle bir yaslandım. Bacak bacak üstüne atarak camdan denizi gözlemeye koyuldum. Anlarsınız ya, gençlik imgeleri belirmeye başladı gözlerimde. Bir süre sonra karşımda bir çakmak sesi duydum. Genç bir kadın sigarasını yakıyordu. Bayan yalnızdı. Ara ara kaçamak bakışlarla onu izliyordum. Oldukça güzeldi genç kadın. Nedenlerini bilmediğim ilgi çeken bir yanı vardı. Güzel görünüşünden imgeler kurarak uçsuz bucaksız denizin sessiz bir adasına doğru birlikte yol alıyorduk. Kınanmamak için ilgiyi de elden bırakmıyordum. Bu arada bir de çay içtim. Hatta bir sigara tellendirmek gereğini de duydum. Darılmayacağınızı bildiğim için olayı ayrıntılarıyla açık seçik anlatıyorum. Sonra vapur küt diye iskeleye vurdu. Her şey sona ermişti. Yolcular arasına ben de karışarak ilerledim. Beylikdüzü'ye bu kez otobüse binmek gereğini duydum. Gerçekten de bugün için çok yol yürüdüğümü de söyleyebilirim. 3 durakta olsa yol bazen uzun geliyor insana. Biletçi Sunar dediği zaman ayağa kalktım. Sağ elime kitap paketini aldım. Oturduğum yere doğru baktım. Küçük çantayı da sol elime alacaktım. Ay, yerinde yoktu. Birden anımsadım ki ben çantayı vapurda bırakmıştım. Başımdan bir kova soğuk su döküldü sandım. Neyse ki tanıyan bir kişi yoktu. Sonra kızarmaya başladım. Bir ter kapladı gövdemi. İki yana çarparak yere indim. Koşarak vapura yetişmek istiyordum. Sağa sola bakınırken bir dolmuşa binmeyi daha uygun buldum. Sürücü bile devinimlerimden anlamış gibi "Ne o, bir kaygı mı var?" demişti. İçinde 1500 lira bulunan bir para çantasını vapurda unuttuğumu öğrenince o da "Vah vah" diyerek üzüntüsünü belirtmişti. Koşa koşa iskeleye indim. Ortada vapur falan yoktu. Yüreğim küt küt atıyor, coşkudan ne yapacağımı bilemiyordum. İçeriye girerek ilgili memurlara durumu anlattım. Avanağın biri de benim gibi bir paket unutmuş, vapuru bekliyordu. Bir başkasının daha oluşu yüreğime bilmediğim belirsiz bir su serpti. İlgili memur telefonla Eminönü'ne durumu anlattığında vapurun yeni kalktığını söylediler. Üsküdar Eminönü'ndeki gişelere çanta paket teslim edilmeyince bu eşyaların vapurda kaldığı ya da ortadan yok olduğu anlaşılıyordu. İçimde yeniden bir titreme, bir üzüntü akımı baş gösterdi. Bir aylık bir geçim paramız ortadan yitirilmiş oluyordu. Sizlerin yüzlerinize nasıl bakacağımı düşünüyordum. Bu olgu zamanla arkadaşlarım arasında duyulacak, yıllarca beni gırgır alacaklarını anımsıyordum. Aptallığımı, dangalaklığımı, sersemliğimi onaylayarak kendi kendimden hınç almak istiyordum. Geçmek bilmeyen saniyeler arasında vapur iskeleye yanaştı. Merdivenlerin atılmasını beklemeden ben gemiye atladım. Yolcular, "Dur oğlum, denize düşersin, bu ne ivedilik böyle," diyorlardı. Kalabalık arasından süzülerek yukarıya çıkıp çay büfesinin yanında durdum. "Abi, şuracıkta bir küçük çanta unutmuşum. Elinize geçti mi acaba?" Verilecek yanıtı tüm ilgimle bekliyordum. Bu benim için bir yıkım, bir sevinç kaynağı olacaktı. İri yarı şişman adam, kaygısız bir davranış, rahatsız edilmiş bir sesle "Şu kıyıdaki küçük çanta mı?" dedi. O yana bakmıştım ki gözlerim parladı. Benim sevgili çantam köşeye yaslanmış duruyordu. Sevinmiş evren benim olmuştu sanki. Gerçeği öğrenmek isteyen çaycıbaşı daha ilgiyle beni süzerek "Peki ne vardı o çantanın içinde?" "İki hesap defteriyle bir miktar para var abi. Ben bir ozanın yardımcısıyım da." Para sesini duyan göbekli adam uzun bıyığını kıvırarak "Vay canına be, boşuna değil çanta ağırdı. Hiç bakmadık içine ha. Sonra onu şu halatçı başı getirdi. Bir bahşiş toka edersen yerinde olur sanırım," dedi. Sevinçle çantayı açarak zarf içindeki para kağıtlara bir göz attım. Gerçekten de açılıp karıştırılmamıştı. Bozuk paraları yeniden sayacak değildim ya. Halatçı arkadaşa bir 10 lira toka ederek ötekilere de çok çok teşekkür ettim. Oradakilerden biri, "10 liranın ne değeri var be kardeşim, çanta uçabilirdi," diyordu. Söylenenleri duymuyordum sevincimden. Ansızın kardeşlerinin coşkularına kulak asmaksızın oğlum öyküsünü sona erdirmişti. Coşku dolu bir olayı imgelerimizle canlandırarak yemeklerimizi de bitirmiştik. Çocuklarımız için. Bir rastlantı radyoda Dünya Çocuk Haftası ile ilgili bir konuşma dinlemiştim. Rastlantı diyorum çünkü evrensel bir çocuk haftası yapıldığını bilmiyordum. Belki de bu konuyla ilgilenmem gerekmiyordu. Çayı görmeden paçalarını sıvayan insanların durumunu çoğumuzun hoşuna gitmese de ne yazık ki bizlerin bu konuda çayı yarı yarıya geçtikten sonra bile paçalarımızı sıvamak usumuza gelmiyor. Olan olmuş, ne yapalım der gibi bir durum takınıyoruz. Çocuk konusuyla ilgili konuşan konuşmacıya hak vermiş, oldukça etkisi altında kalmıştım. Ertesi sabah çarşıya çıktığım zaman bir iki eş dost görmeye gittim. Söyleşilerimiz arasında en gerçek konuyu çocuklar kapsamıştı. Okulların yeni açılması dolayısıyla yapılan giderler söyleniyor, eğitimin günden güne bozulduğundan yakınılıyordu. Konuta döndüğüm zaman özdeş düşüncelerin etkisi altında bulunuyordum. Neşesizce kapıyı açan çocuğumu esinleyerek odama çıktım. Pijamalarımı giydikten sonra sedire boylu boyunca uzanarak kendi kendime konuşmaya başladım. Bundan 20 yıl önce bizlere zamane çocukları denilirdi. Şimdi de özdeş sözü bizler kendi çocuklarımıza söylemekten geri duymuyoruz. İyice yetişmediğimiz ya da iyice yetiştirilemediğimiz için bütün suçu zamana yüklüyoruz. Zamanın dili ağzı olsaydı, ey analar, babalar, bu suç benim değil, sizindir diyecekti. Bunu başkalarının dilinden duysak bile duymamazlıktan geliyoruz. Üstelik bir tezimiz daha vardır. Efendim ne yapalım, çevre çok kötü demekten kendimizi alamıyoruz. Peki ama çevreyi kötü yapan yine biz ana babalar değil miyiz? Bu yanlışlığı her aile duyabilse çevre kendiliğinden temizlenmiş olurdu. Nedense biz insanlar her şeyi karşımızdakinden bekleriz. Ne olur sanki önce biz yapalım sonra bekleyelim. Ne yazık ki hayır. Üstelik bunu kendi çocuklarımızdan bekleriz. Çocuklarımıza eğitim, köklü öğretim ve evrensel gelişimi öğretmeden bunları onlardan bekleriz. Belki de bunu kendimiz bile öğrenmek istememişizdir. Bu konuda bir betik, bir dergi karıştırırken içimiz sıkılmıştır. Bunları yapmadan çocuğumuza, bak gördün mü falancanın çocuğu ne eğitimli, ne denli görgülü diye örnek veririz. Bir gereksinim duyusuyla evlenen çiftler çocuk oluştururlarken yine kendi gereksinmelerini göz önünde bulundururlar. Böyle bir durumda çocuğun büyümesi, para kazanması, aileye bakması bir koşuldur. Çoğunlukla sonuçlar olumsuz olur. Oysa ki çocuklarımızı yetiştirirken onları ulusal bir varlık olarak ele almalıyız. Yarının vatan bekçisi, sahibi, yöneticisi olarak düşünmeliyiz. Ne yazık ki çocuklarımızın aile ocağında eğitimi, yetişmesi konusunda ana babaların birçok yanlış tutumları, noksanları bulunmaktadır. Bazı aileler çok sert olmasına karşın bazılarının da senli benli oldukları görülür. Çocukların yanında iyi, kötü, doğru her şeyi konuşurlar. Bu arada uygunsuz davranışlar da olunca, hoş böyle olmasa bile gazete, dergi, filmlerimiz bunların daha güzel örneklerini gösteriyorlar ya, çocuklarımız bunalım içinde buluyor kendilerini. Bir öyküyü okumaktan çok resimler üzerinde dolaşan çocuklarımızın gözlerini çıkartacak değiliz ya, ne olursa olsun bu büyük sorumluluğu üzerimize almamız gerekiyor. Bayanlarımızın modaya düşkün oldukları kadar çocuk terbiyesi üzerinde ilgilenmeleri gerekiyor. Bilgisiz anne babaların da bu konuda aydınlatılıp, uyarılıp, kolaylıklar gösterilmesi her bakımdan insanlık görevlerindendir. Çocuk bakımı, eğitimi konusunda kurslar açılıp, filmler gösterilmesi istenen, gereksinmemiz olan şeyler arasındadır. Çocuklarımızın iyi yetişmesini okul sıralarına bırakmadan 7 yaşına dek aile ocağında gerçek bir temelin atılması unutulmamalıdır. Bundan sonra öğretmenlerle işbirliği yapmak yararlı sonuçlar sağlayacaktır. Düşüncelerimin tam bu noktasına gelmiştim ki hanım kaygıyla içeriye girdi. Aman bey, beni korkuttun, bir zamandan beri kapıdan dinledim. Neler konuşuyorsun öyle? Eyvah diye gülerek doğruldum. Hiç kaygılanma, henüz kaçırmış değilim. Otur da bir iki de sana anlatayım. Konuşmamın özetini yaptıktan sonra bu çevreye sen de ben de giriyoruz. Nedenle onaylamak istemediyse de onu yatıştırdım. Birkaç öğütte bulundum. Çocuk babadan çok ananın yapıtıdır. Baba çocuğun eğitimi konusunda etkin bir isimden başka bir şey değildir. Gece gündüz seninle birlikte olan yavruna iyi, doğru davranışları göstermek daha çok senin ödevindir. Bunları ne denli sevgi, sevecenlik duyguları içinde yapabilirsen o denli analık niteliği taşımış olursun. Karşında uysal, söz dinler, eğitimli bir çocuk bulmak olağandır. Yine bunlar için eline geçen kitap, dergi, gazete, her ne varsa okumaktan kaçınma. Artık bu sinirli durumundan vazgeç. Yüreğinden sevecenlik, yüzünden ışık akan bir ana olmaya çalış dedim. Sözlerimi daha uzatırsam isteğime hiç kavuşamayacak, iş tamamen tersine olacaktı. Buna olanak vermeden hemen elimi uzattım. Sana söz veriyorum, bundan sonra çocuğuma tam bir baba, sana da tam bir koca olmaya çalışacağım, dedim. 3. ayrımın sonu, sayfa 55.